Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Ocak 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Haşim Akın imzalı "Kimin Ayağı Daha Çabuk Kayar" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Rabbimiz kullarını çok seviyor. Çok sevdiği için de onları kendi haline bırakmıyor. Kur'an'da "kullarım beni sana sorarlarsa bilsinler ki ben onlara şah damarından daha yakınım. Bana dua edene icabet ederim." Bakara 186 buyuruyor. Bizi duaya çağırıyor ama bununla da yetinmiyor. Nelerden sakınmamız gerektiğini, nasıl dua etmemiz gerektiğini de öğretiyor. Eğer bunu da öğretmeseydi, insan duada bile kendi nefsinin peşine takılacak, nefsini dua zannederek yanlışa düşebilecekti. Kur'an'da öğretilen dualar aynı zamanda bir hedef belirlemesidir. Oradaki işaret edilen nokta, erişilmesi zor görülse de yakalanması gereken bir amaçtır. Bu hedef çoğu zaman duanın içine gizlenir. Âl-i İmrân suresinin ilk sayfasında böylesine önemli bir hedefe yoğunlaşma işareti vardır. Çünkü insanın hayatta başına gelebilecek en kötü durum imanını kaybetmesidir. Bu dua, imanı korumaya, elde tutulan kitab-ı ilahiyi bahane ederek yoldan ayrılmamaya dair bir uyarı niteliğindedir. Âl-i İmrân suresinin geneline baktığımızda, Rabbimiz orada Hazreti Meryem'in doğuşunu, ardından Hazreti İsa'yı anlatır. Yahudi ve Hristiyanlara verilen kitabın, insanlar tarafından keyfi biçimde tahrif edilmesiyle nasıl dünyevileştiklerini gösterir. Kitap onları kulluğa yaklaştırıp takvalarını artıracağına, tam tersine ayaklarının kaymasına sebep olmuştur. Kalpler rotayı şaşırmıştır. Rabbimiz surenin başında elimizdeki kitabın ayetlerini iki bölümde değerlendirdiğini haber verir. Muhkem ve müteşabih ayetler. Bu ayrım iman ve yaşantı bakımından bir tezat oluşturmaz. Fakat insanların bu farklılıklar karşısındaki tutumunu gösterir. Her bir ayet ilim ve iman sahipleri için birer işaret fişeğidir. Kimisi işaret fişeğinin gösterdiği hedefe odaklanırken, kimisi de gereksiz detaylarda boğulur. Ayet-i Kerime'de kitabın bir kısmının muhkem olduğu, yani anlamı açık ve tartışmaya kapalı olduğu bildirilir. Allah bu konuda kapıyı kapatmıştır. Diğer kısmına ise müteşabih adı verilir. İşte imanın ve teslimiyetin kalitesi burada ortaya çıkar. Kalbinde maraz bulunan kimseler, ayetleri hayat rehberi olmaktan çıkarıp tartışma malzemesi haline getirir. Anlamaya çalışıyormuş gibi yapar ama aslında heva ve hevesi konuşur. Bu tartışmalar Müslümanca bir hayatın tesisi için değildir. Burada açık bir laf düellosu vardır. Sözlerin, kitapların, bilgilerin yarıştığı bir zemindir burası. Sonunda kazanan şeytan olur. Allah'ın kitabını okuyup üzerinde emek vermiş kimseler için tehlike daha da büyüktür. Çünkü kitap yaşanacak bir rehber olmaktan çıkıp tartışılacak, egoları tatmin edecek bir alana dönüşebilir. Kendilerine konuşurken daha iyi bir konum arayanlar farkına varmadan kayıp gidebilirler. Bu kayışın örnekleri surenin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı biçimde haber verilir. Hele de ben oldum havasına girip kendinden başkasını beğenmemesi, ilim okumanın ve okutmanın hedefini şaşırması büyük tehlikenin ilk habercilerindendir. Rabbimizin hoşlanmadığı bu kayışa karşı müminler bir koruyucu zırha davet edilir. Diğer bir grupsa Rabbimiz tarafından ilimde rusuh sahibi olanlar diye tanımlanır. Onlar iman eder, anlayabildiklerini anlar fakat akıllarının tam kavrayamadığı yerlerde biz ona tüm kalbimizle iman ettik. Muhkem olsun, müteşabih olsun, bütün ayetler Rabbimizdendir. Âl-i İmrân 7 derler. Normal şartlarda iman eden, Allah tarafından kendisine rahmet verilen bir kimsenin ayağının kaymayacağı düşünülür. Fakat oluyormuş işte. İnsan önce hedef kaymasına uğruyor. Önde olma arzusu, çevreden alkış bekleme, başkalarının bilmediği şeyleri söyleme hevesi. Bunlar insanı uçuruyor, bu da başka acı bir sonuca yol açıyor. Böyle bir kimsenin ayağı kayarken, onu dinleyen ve ona güvenen nice Müslümanı da peşinden sürüklüyor. Kişi nerede olduğunu bilmesi için kimlerle beraber olduğuna ve kendisini kimlerin dinleyip onayladığına bakması da yeterlidir. Surenin sonundaysa şu dua öğretilir. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından rahmet bağışla. Çünkü sen lütfu bol olansın. Ali İmran 8. Burada bize ayağın iman üzerine sabit kalma gayret ve hedefi işaret edilir ve zor işte Rahman olanın yardımı istenir. İlim aslında kurtarıcı bir iptir. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer 9 buyurularak ilmin önemi vurgulanır. Ancak niyet bozulduğunda ilmin kendisi bile tehlikeli bir yolun başlangıcı olabilir. Daha iyi bir Müslüman olmak, dini mübine hizmet etmek için öğrenilen ilim, eğer tartışma malzemesi haline gelirse kişiyi felakete götürür. Yunus Emre ilmin özünü şöyle ifade eder. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Şeytan insanları kandırmak için açık günahlarla gelmez. O günahları süslü göstererek yaklaşır. O, madem beni azdırdın, ben de onların hepsini saptırmak için yeryüzündeki bütün kötülükleri onlara süslü göstereceğim. Hicr 39 diye yola çıkmıştı. Bunu hep uyguladı. İmanı ve Allah korkusu olanlara bile yaptığı hataları hep süsledi. Cehennemin yollarını iyi niyet taşlarıyla döşedi. Bazen niyetin iyi görülmesi bile işe yaramadı. Az da olsa din adına bir şeyler bilen bir mümine içki, kumar gibi günahları teklif etmeyeceğini bilir ama hatayı süslü göstererek yaklaştı. Bu yüzden biz Müslümanlar olarak duamızı yeniliyoruz. Ya Rabbi, imandan sonra ayağımızı kaydırma, bizi dinimiz üzerinde sabit kıl. Değerli dinleyenlerimiz, Haşim Akın imzalı Kimin Ayağı Daha Çabuk Kayar başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve şimdi de Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı Ey Rabbimiz Kalplerimizi Kaydırma başlıklı yazıyı paylaşacağız. Tabi'in alimlerinden Şeyh bin Havşep şöyle anlatıyor. Müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye, senin yanında bulunduğu sıralarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı dua neydi diye sordum. Şu cevabı verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, bizim kalplerimizi taatin üzerine sabit kıl diye dua ederdi. Ben ey Allah'ın Resulü, böyle bir duayı ne kadar da çok yapıyorsun diye merakımı arz edince, hiçbir kalp yoktur ki Rahman'ın iki kudret parmağı arasında bulunmasın. Onu doğru tutmak istediğinde doğru tutar, dilediği zamanda eğriltir buyurdu. Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre bu duanın peşinden Allah Resulü, Rabbimiz bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ayetini okumuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlü ve fiili örnekliğine son derece önem veren sahabe-i kiramda bu duayı çok okurlardı. Abdullah bin Es-Sunabihi onların bu özelliğiyle ilgili bir hadiseyi şöyle anlatıyor. Ebu Bekr Sıddık'ın halifeliği döneminde Medine'ye geldim. Onun arkasında akşam namazını kıldım. ilk iki rekatte Fatiha suresiyle birlikte Musaf-ı Şerif'in son taraflarında yer alan kısa surelerinden birer sure okuduktan sonra üçüncü rekate kalktı. Ben de ona yaklaştım, adeta elbiselerim onun elbiselerine değiyor gibiydi. O esnada tekrar Fatiha suresini ve Rabbimiz bizi hidayet erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme ayetini okuduğunu işittim. Bu hadiseyi Kurtubi şöyle yorumlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın bu ayeti kerimeyi okuması bir çeşit kunut ve duadır. Çünkü o dönemde irtidat edenlerin sıkıntılı durumları baş göstermişti. Kunutsa bazı alimlere göre Müslümanların kendileri adına korkmalarına sebep teşkil edecek büyük bir durumla karşı karşıya kalmalarında, akşam namazında da bütün namazlarda da caizdir. Manevi hayatımızın merkezini de oluşturan kalbimiz, kuyumcu terazisi benzeri her bakımdan hassas bir merkezimizdir. En küçük şeylerden etkilenebilen, sağa sola kayabilen ve çok kolay bir şekilde tozlanıp paslanabilen bir yapıya sahiptir. Hele hele bulunduğu ortamdan gözün görüp kulağın duyduğu, elin tutup ayağın yürüdüğü, dilin tadıp burnun kokladığı her şeyden, tabiri caizse esen her rüzgardan, sallanan her yapraktan etkilenen ilahi bir cihazdır. Yaratan onu böylesine ince ayarlarla yaratmış, onu kendisine taat üzere tertemiz tutma vazifesini de bize vermiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeğe dikkat çekmek üzere şöyle buyurmuştur. Kalp boş bir arazide duran ve rüzgarın kendisini sağa sola evirip çevirdiği kuş tüyüne benzer. Kalbimiz bütün duygularımızla beraber, özellikle iman ve hidayetin karargahıdır. Kalp inanıp tasdik eder, değilse o tasdiki ikrar eder. Kalbe yerleşen imanın orada karar kılması, kökleşmesi, derinleşmesi gerekir. Ama kalp kabı eğrilirse iman suyunun oradan dökülme tehlikesi de vardır. Yüce kitabımız bunu inandıktan sonra inkar etmek olarak niteler. Bu ise bir müminin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ateşe düşmekten korktuğu gibi korkması gereken bir tehlikedir. Bu tehlikeye karşı son derece dikkatli olmakla birlikte Allah Teala bu hususta da kendisinden yardım isteyip şöyle dua etmemizi bize öğretmiştir. Rabbimiz bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Çünkü bağışı pek bol olan yalnız sensin. Ayet-i kerimede kullanılan zeyh kelimesi kalplerin imandan küfre meyledip uzaklaşması demektir. Mümin Allah'ın lütfuyla hidayete ermiş olabilir. Ancak yaşadığı sürece iman imtihanı devam etmekte olup bunun kaybedilme tehlikesi mevcuttur. Altından kalkmaktan acize düşeceği şeylerle sınanma ihtimali vardır. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Ayetinde böyle bir sınamadan söz edilmektedir. Bir diğer ayet-i kerimede inandık demekle işin bitmediği, imtihanın devam ettiği, mühim olanın imanı muhafaza edip son nefesi imanla vermek olduğu şöyle dile getirilmektedir. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Bu bakımdan kalplerimizi kaydırma duasını, Yüce Allah'tan sapmamayı ve bunun sonucunda da Allah'ın kalplerimizi haktan çevirmemesini dilemek için de yapmalıyız. Çünkü onlar eğrilik yapınca Allah da onların kalplerini kaydırdı. Ayet-i kerimesi böyle bir tehlikenin varlığına dikkat çekmektedir. Yani bize hidayet verdiğine göre hidayetin üzere bize sebat de ver. Bizler haktan dönmeyelim ki senin de kalplerimizi haktan çevirmene müstahak olmayalım. Esasen her rekatta okuduğumuz Fatiha'daki "Bizi dosdoğru yola ilet, nimetine erdirdiklerinin yoluna" duasında da Rabbimizden aynı şeyi, yani bizi sırat-ı müstakim üzere sabit kılmasını istemekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de zor anlarında kalplerinin hidayet üzere sabit kalması için Allah'a yakaran müminler örnek gösterilir. Hz. Musa aleyhisselamın hak peygamber olduğunu anlayıp Allah'ın birliğine iman eden sihirbazlar, Firavun'un öldürme tehditlerine karşı "Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al." Ashab-ı Kehf'te imanlarına zarar verecek tehlikelerden kaçıp mağaraya sığınmaya karar verdiklerinde "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla Tanrı deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz" diyerek kalplerinin eğrilmemesi için Allah'a yalvarmışlardı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde de elbette çok büyük ve tehlikeli hadiseler yaşandı. Sahabe-i kiram bu hadiselerde ağır imtihanlardan geçtiler. Mesela Hendek gazvesi sırasında 12 bin kişilik düşman ordusu Medine'nin etrafını kuşattıklarında Müslümanların yaşadığı korku bunlardan biridir. Şu ayeti kerime orada yaşanan korku sebebiyle gözlerin ve kalplerin nasıl allak bullak olup kalplerdeki Allah ve Resulüne olan imanın nasıl sarsıntıya uğradığını bize göstermeye yetecektir. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar "Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş" demişlerdi. Demek ki yaşadığımız sürece böyle kalpleri kaydıracak tehlikeli durumlar söz konusu olabilir. Hele hele günümüzde böylesine tehlikelere çok daha fazla maruz durumdayız. Dikkat etmediğimiz takdirde parmağımızın ucuyla dokunduğumuz bir tuş, gözümüze çarpan bir nahoş manzara, kulağımıza gelen menfi bir söz kalbimizin kaymasına sebep olabilir. Bu sebeple bir taraftan kalbimiz üzerinde titrerken bir taraftan da "Ey Rabbimiz, kalplerimizi kaydırma" duasıyla Rabbimize hep sığınma halinde olmalıyız. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı "Ey Rabbimiz, kalplerimizi kaydırma" başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Hidayet Erdoğan'ın kaleme aldığı "Servet İmtihanında Bir Fecaat Örneği Karun" başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan olduğu yaratılışında nimete karşı meyil taşıyan, mala ve imkana karşı zaaflı bir varlıktır. Rabbimiz kulunu kimi zaman yoklukla, kimi zaman bollukla dener. Fakat bilinir ki bolluğun imtihanı çoğu zaman yokluğun imtihanından daha ağırdır. Zira yokluk kalbi Rabbine yaklaştırır, bolluksa kalbi gaflet bulutlarıyla sarabilir. İşte bu nedenle Kur'an-ı Kerim servet sahiplerini bazen doğrudan, bazen dolaylı olarak hem ikaz eder hem de yol gösterir. Kasas suresinde anlatılan Karun kıssası, irşat, ikaz ve inzarın iç içe bulunduğu, malın kalpte ilahlaştığında insanı nasıl helake sürüklediğini ve bu sarmala düşmemek için servetin nasıl kullanılması gerektiğini gösteren, çağları aşan bir ikaz olarak tüm servet sahiplerine bir yol haritası sunar. Mal elin nimeti, kalbin belasıdır. Kalpte yer tuttuğu anda insanı ilahi ölçülerden koparır. Karun'un serveti öyle büyüktü ki hazinelerinin anahtarlarını güçlü bir topluluk zorlukla taşırdı. Ne var ki mal çokluğu kalpteki tehlikeyi ortadan kaldırmaz. Aksine çoğu zaman artırır. Tevrat'ı en iyi bilen, Hazreti Musa'ya yakın ve akrabası olan Karun, serveti sebebiyle kulluğunu unuttu. Malın kendisine bir üstünlük ve dokunulmazlık verdiğini sandı. İlahi nizamı kendi hırslarına uydurmaya kalktı. İşte tam bu sırada kavminin ilim sahipleri ona öğüt verdiler. Bu öğütler bugün de servet sahiplerinin yoluna ışık tutan ilahi işaretlerdir. Karun'a yapılan ilk uyarı şudur: şımarma. Çünkü Allah şımarıkları sevmez. Kasas 77. Şımarıklık nedir? Bugünkü ifadeyle kontrolsüz özgüven, kendini merkeze koymak ve ben olmazsam olmaz duygusuna kapılmaktır. Kur'an'ın anlattığı şımarık insan, malı arttıkça tevazusu azalan, sözünde ölçü kalmayan, etrafındaki insanları küçümseyen, sahip olduğu her şeyi kendi zekası, gücü ve başarısı sanan, uyarıyı kabul etmeyen, nasihate kulak asmayan, malın verdiği geçici sarhoşlukla sevinen kimsedir. Karun'un şu sözü bu halin zirvesidir: bu servet bana kendi bilgim sayesinde verildi. Kasas 78. Yani ben kazandım, ben yaptım, benim sayemde. Oysa Kur'an bu gerçeği şöyle teşhis eder: gerçekten insan azar, kendini müstani gördüğünde. Alak 6-7. İnsan arzıran mal değil, malın yanlış okunmasıdır. Nimet arttıkça tevazu artmalı, mal çoğaldıkça secde derinleşmelidir. Şımarıklığın şifası şükür ve mütevazılıktır. Mal çoğu zaman kalbi inceltmesi gerekirken kabartır, irfanı artırması gerekirken kibri besler. Oysa mümin nimet karşısında sükunetli olmalı, sevincini taşkınlıkla değil şükre dönüştürmelidir. Çünkü kibir servetin en tehlikeli virüsüdür. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet. Kasas 77. Servet ahirete yatırım yapıldığında kıymet kazanır. İnsan malını zekat, sadaka, infak ve karz-ı hasen gibi yollarla ebedi hayata yönlendirmelidir. Dünyada kalan her mal fanidir, ahirete gönderilense bakidir. Arifler bu yüzden dünya malının en hayırlı yeri ahirette karşına çıktığı andır demişlerdir. İnsan mevcut kazancından kapasitesine göre zekat dışında bir kısmını ahiret için fedakarlıkla ayırmalı, bunun fırsatlarını kollamalı, önüne çıkan hayır kapılarını kaçırmamalıdır. Bu infak özellikle ana baba, evlat, akraba ve komşular gibi birinci derece yakınlardan başlayarak daha uzağa doğru gerçekleştirilmelidir. Dünyadan da nasibini unutma. Kasas 77. Dünya tümüyle terk edilmez. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Kul nimeti helalden kazanmalı ve elde ettiği kazancı helal dairesinde israftan ve cimrilikten uzak bir şekilde kullanmalıdır. Dünya nimetlerini kalbine değil, kasasına ya da cebine misafir etmelidir. Ayrıca Allah kulunun üzerinde nimetinin eserini görmek ister. Bunun için kişi meşru dairede benzer şartlardaki insanların ortalama harcamalarına uygun bir hayat sürer. Fakat nimetin kalbi işgal etmesine izin vermez. Asıl olan dünyayı bütünüyle reddetmek değil, onu ahiretin hizmetkarı kılabilmektir. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Kasas 77. Bu servet ahlakının özüdür. Allah insana güç, sağlık, akıl, fırsat, çevre ve rızık vermiştir. Kul da bu ihsanlara karşılık insanlara iyilik taşımalıdır. Yoksulu gözetmeli, bilgiyi paylaşmalı, güçsüzün elinden tutmalı ve topluma hizmeti şeref bilmelidir. Gerçek zenginlik yalnızca malın çokluğu değil, malla yapılan iyiliğin çokluğudur. Allah Teala insanı anne karnında kanlı bir mekanda büyütmüş, fakat ağzına kan bulaştırmamış, onu temiz ve nezih bir gıda ile beslemiştir. Yeryüzüne geldiğinde ise insana mal kazanacak güç, ilim, fırsat ve çevre vermiştir. O halde kul da Allah'ın kendisine yaptığı bu lütufların bir benzerini kullara yapmalıdır. Yeni yetişen nesle helal yoldan kazanmayı öğretmek, bu alanda eğitim veren kişi ve kurumları desteklemek ve girişimlerde bulunmak da bu tavsiyenin kapsamındadır. Yeryüzünde bozgunculuğu arama, Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Kasas 77. Fesat yalnızca savaş çıkarmak değildir. Bugünün dünyasında para ve güç, fesadın çok daha farklı kılıklara bürünmüş halidir. Modern çağdaki fesadın bazı türleri şunlardır. Kalitesiz ürün üreterek insan sağlığını tehlikeye atmak, piyasayı gereksiz ürünlerle doldurarak israf kültürü oluşturmak, haksız fiyat artışlarıyla toplumu sömürmek, hileli ölçü, aldatıcı reklam ve manipülasyon yapmak, ahlakı ve aileyi tahrip eden projeleri desteklemek, harcama alışkanlıklarını fıtrattan koparan tüketim modelleri oluşturmak, borçlandırma yoluyla bireyleri ve aileleri bağımlı hale getirmek. Kur'an ticarette adaleti şöyle emreder. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. En'am 152. Birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Nisa 29. Dürüstlük müminin en büyük sermayesidir. Haksız kazançsa en büyük fesattır. Velhasıl malın hakiki sahibi Allah'tır. Kulsa emanetçidir. Emaneti Allah'ın ölçüleriyle taşıyanlar yükselir. Onu kendinin zannedenlerse helak olur. Bu yüzden mümine düşen malı kendine değil Rabbine yaklaştıran bir yol arkadaşı kılmaktır. Rabbimiz bizi Karun gibi şımaranlardan değil Musa gibi Hakk'ın yanında sebat edenlerden eylesin. Kazancımızı helale, harcamamızı ihsana, malımızı fesada değil, marufa yönlendirmeyi nasip etsin. Bizden nasihat eden hikmet sahiplerini de eksik etmesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Hidayet Erdoğan'ın kaleme aldığı Servet İmtihanında Bir Fecaat Örneği, Karun başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı. Öylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.